Evet efendim, İFK hadisesi önemliydi. O sebepten dolayı bayağı bir yani hazmı kolay şekle getirebilecek, günümüze tatbik edecek şekle getirecek şekilde konuştuk, üzerinde durduk. Tabii şimdi hemen akabinde Hendek kazası var. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında yazılmış olan siyer kitaplarının şöyle bir müfredat programına bile baktığınızda karşınıza bir tablo çıkar. Şöyle bir adeta şema veya hemen böyle gruplara ayırabileceğiniz, bir ölçüye sokabileceğiniz farklı bir durum söz konusudur. Ne gibi? Mesela bakın, sadece açın o siyer kitaplarının, Türkçe'ye çevrilmiş olan kitapların veya Türkçe yazılmış olan kitapların şöyle bir ön sözünden içindeki konularına, muhteviyatına göre baktığınızda birçok hadisenin iç içe olduğunu görürsünüz. İşte İFK hadisesi vardı, ailesiyle imtihan vardı, ondan sonra Hendek kazası var. Bulunduğu beldeyle, vatanıyla alakalı bir cihat mevzu bahis. İşte o bitecektir, başka anlaşmalar başlayacaktır. O bitecektir, içteki çekişmeler başlayacaktır. O nihayete erecektir, güzel, başarılı bir şekilde tamamlanacaktır. İbadet, taatın hayata tatbikatı başlayacaktır vesaire vesaire. Ne demek istiyoruz? Şunu arz etmek istiyorum. Demek ki Allah ve Resulünün yolunda ilerlemek için insanın her türlü cihadı, her türlü mücadeleyi bir şekilde hayatında göze alması icap ediyor. Aileyle imtihan olacaktır, çocuğuyla imtihan olacaktır. Dış güç, iç güç, yani her türlü müsbet veya menfi kuvveti, idare, bunların sevki idaresine gayret mecburiyeti vardır. Sadece kronolojik olarak siyer kitaplarının sıralamasına baktığınızda işte İFK hadisesi oldu, akabinde Hendek kazası var. Aileyle imtihan var. O mücadeleyi en güzel şekilde adilane bir halde halletmek var. Ama bitiyor mu mevzu? Bitmiyor. Dışarıda başka mevzular bizi beklemekte. Muhabbet bağında her zaman söylediğimiz gibi iki cihan serveri efendimizin hayatındaki detayları şöyle bir kenara bırakın. Ana hatlarıyla bile hayat-ı saadetine baktığınızda yine de size bir üsve-i hasene, yine bir numune-i imtisal, yine bir örnek alınacak hal ve hareket vardır. Aileyle mücadele, etrafla iyi geçinme, komşuluk ilişkileri, vatanınızı koruma, her türlü donanıma sahip olma ve beraberinde ibadat, taat şeklinde bir hayat çizgisi karşımıza çıkar. İşte İFK hadisesinden sonra da Hendek Muharebesi'nin anlatılması çok isabetli, çok güzel, hemen bunu anlayabileceğimiz bir ders sistemi olmuş. Hendek gazası malum artık herkesin bildiği gibi, fakat yine de tekrar edelim. Medine-i Münevvere'nin korunması ve düşmanı Medine'de karşılamak üzere bir harp tatbikatıdır hendek kazmak. Nasıl bu şekle gelmiş, neden hendek kazılmış, zaten konularımızı işlerken göreceğiz. Ama geçen haftanın bir özetini yaparsak, İşte Yahudiler, Beni Nadir kabilesi, Gatafanlıları, Ahabişleri yanına alarak Ebu Süfyan'a gidip biz sizinle birleşmek istiyoruz ve büyük bir orduyla peygamberin üzerine yürümek istiyoruz. Onları neş'et ettikleri, kuvvet buldukları yerde boğmak istiyoruz. Medine'de onları öldürmek ve bu şekilde onlardan tamamen kurtulmak istiyoruz diye işbirliği teklifiyle Ebu Süfyan'a geldiler. Ebu Süfyan da yani Yahudiler güya dindar olduklarından böyle bir din savaşı gibi göstermeye çalışsalar da, ne demiştik geçen hafta hatırlarsanız, tarihte din savaşı yoktur. Dinler savaşmamıştır. Dine tasallut edenler vardır. Dini düşman olarak görenler vardır ama başka dinleri kullansalar da, adına Haçlı Seferi de deseler, Yahudi olduğumuzdan biz savaşıyoruz deseler de bu din savaşı değildir. Neden? Dinleri için savaşmamışlardır. İntikam almak için savaşmışlardır. Hırs için savaşmışlardır. Dünya mevki, mansıp veya metaı için savaşmışlardır. Haçlı seferleri Hristiyan derebeylerinin, papazların, bilmem nelerin kendi paralarını, pullarını korumak ve nemalandıkları yerlere karşı bir şekilde onlara göre kişnemek üzere, at sahibine göre kişner ya, yapılan şeylerdir. Ama dini su istimal etmişlerdir. Din savaşıymış gibi göstermişlerdir. Nereden bunu ifade ediyoruz? Nasıl bu şekilde bu mevzuya bağlıyoruz? Şöyle ki, hatırlarsanız geçen hafta da okuduk. Ebu Süfyan Yahudilere diyor ki, siz bizimle bir işbirliği yapıyorsunuz ama bizim tanrılarımızda görün, yani böyle olmuyor. Bizim putlarımıza da şöyle bir gözükün. Hatta gözükmek değil, iman edin ki tam bir işbirliği olsun. Hiç mesele değil diyorlar. O hahamlar, bilmemeler putlar önünde secde ediyorlar. Ha, anlaşılıyor ki bu bir din savaşı değil.
Eyvallah.
Anlatabiliyor muyum? Din savaşı diye ortaya konulanlarda muhakkak dindar bir kesim vardır. Ama iki tane kendi dinini çok seviyor diye savaşan topluluk olmamıştır tarihte. Ya dindardır ya dini göstererek başka amaçları güden insanlar vardır. Ve hatta daha acayibini söyleyeyim, dinsizlik bile değildir. Dine karşı savaşmak için kurulan ordularda dinsizliği savunmak bile bir din anlayışıdır. Böyle de olmamıştır. Sadece hırs için, sadece mevki saltanat için ve para, mal, mülk için bunları yapmışlardır. Hırs için bunları yapmışlardır. Altını bunun çizerek söylüyorum. Haçlı seferlerinin bile artık din savaşı olmadığı, dinin kullanılarak yapıldığını söyledikten sonra zaten galiba pek fazla bir şey daha söylemeye hacet kalmıyor. Ama biz muhabbet bağında Siyer-i Nebi'de, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayat-ı saadetlerindeki olan Hendek gazasını işlerken görüyoruz ki Yahudiler putlara secde etmekten geri kalmamış. Dolayısıyla kendi dinlerini zaten terk etmiş olarak, dinlerinden dönen ve dinsiz olarak peygambere hücum eden bir güruh halini almışlardır. İşte tam Ebu Süfyan'ın bu şekilde Yahudilerle ve diğer Arap kabileleriyle birleşmesi hadisesini konuşuyorduk ki orada kalmıştı.
Eyvallah.
Siz biraz geriden, biraz ileriden nasıl münasipse sizin için oradan başlayın inşallah. Buyurun.
Kureyş müşriklerinin sayısı Ahabiş ve onlara katılan kabilelerle birlikte 4000'di. Yahudilerin teşvik ve kışkırtmaları ile bir araya gelenlerin sayısı ise 6000'di. Böylece düşman ordusunun sayısı 10.000'i buluyordu.
Bu çok büyük bir rakam tabii. Yani o zamanın şartlarında 10.000 kişilik bir ordu demek o bölgede çok ciddi bir rakam, çok yüksek bir rakam. Evet.
Müşrik ordusuna Ebu Süfyan bin Harp komuta etmekteydi. Orduda 300 at, 100 deve vardı. Bunlar dışında diğer kabilelerden meydana gelen 6000 kişilik kalabalığın at ve deve sayısı kesin bilinmemektedir.
Evet.
Bütün küfür birlikleri birleşince komuta yine Ebu Süfyan'da kaldı. Huzaa kabilesi eskiden beri Resul-i Ekrem Efendimizle dost geçinen bir kabileydi. Bu dostluğun başlangıcını Abdülmuttalip'le olan anlaşma ve ittifakları teşkil ediyordu. İşte Kureyş müşriklerinin ciddi bir hazırlık içinde bulundukları hakkındaki raporu, bu kabileden bir süvari, normal olarak 12 günde alınan yolu fevkalade bir süratle tam 4 günde kat ederek Medine'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırdı.
Evet.
Haberi alan Peygamber Efendimiz vakit geçirmeden derhal ashab-ı kiramı toplayarak kendileriyle istişare etti. Resul-i Ekrem, Medine dışında düşmanla çarpışalım mı yoksa Medine'de kalarak müdafaa savaşı mı yapalım diye sordu.
Bakınız, burada göz ardı edilir diye çekiniyorum. Sünnet-i Seniyye'nin, yani çok farklı bir sünnet metoduyla alakalı çok farklı bir konuya girdiğimi şu anda ben de fark ediyorum ama kısaca toparlayacağım. Hani araştırmaya gayretli olan kardeşlerimiz vardır, merak eden kardeşlerimiz vardır. Onlara bir kapı açsın diye. Sünnet-i Seniyye'nin sünnet olarak icra edilmesinin belli şartları vardır. Şimdi bendeniz sünnet metodunu, Sünnet-i Seniyye'ye tabi olma metodunu çok ayrı derstir. Belki 5-6 program takip edilmesi gereken bir mevzudur. Ona girmeyeceğim. Fakat iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şartlara göre bazı hadiseleri değiştirmesi, hadis-i şeriflerden gördüğümüz kadarıyla sünnetin de hangi hususlarda değişebilir olduğunu bize göstermektedir. Bir misal vereyim. Ondan sonra buradaki misale geçeyim. Mesela iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir mevsimde Kurban Bayramı'ndan hemen çıkılmış, belki üçüncü günü veya hemen akabinde başlayan günler. Kurban etlerinizi saklamayınız buyuruyor. Daha sonraki sene kurban etlerinizi saklayabilirsiniz. Aileniz için kurutabilirsiniz. Hani o zaman dip friz yok tabii. Bir şekilde hani muhafaza edebilirsiniz diye söylediklerinde sahabi-i kiram hazıratından bizzat diyor ki ya Resulallah siz geçen sene böyle böyle demiştiniz. İki cihan serveri Efendimiz de buyuruyor ki geçen sene Medine'ye aç bir topluluk geldi. Bir kafile geldi. Hemen ellerinizdeki kurban etlerinizi dağıtmanız için ben bu emri verdim diyor. Sizlere bu emri verdim. Şimdi buradan hareketle şuraya geçeceğim. Uhud Harbi'nde bir istişare vardı. Burada mı kalalım, dışarıya mı gidelim diye. Neticede iki cihan serveri Efendimiz Uhud günlerinin olduğu, yani Uhud hadisesinin cereyan ettiği o günlerde muharebenin Medine'de olmasını istiyordu. Şimdi orada hep bunu istiyor manası çıkmadığını nereden anlıyoruz? Şartlar değiştiği zaman bu sünnettir Medine'de duralım değil. Tekrar bir başka tehlike olduğunda ayrı bir ortam, ayrı bir strateji gerekiyor. Çok önemli bu Mustafa'cığım. Yani basit bir şeymiş gibi telakki ediliyor ama biz bunu toplum içerisindeki tatbikattan ve bazı devletlerin, milletlerin tatbikatından gördüğümüz kadarıyla bizi son derece üzen hadiseler oluyor. Hadislerin, sünnet-i seniyenin bu mukayesesini bilmedikleri için.
Eyvallah.
Farklı ve yanlış uygulamalar oluyor. Burada ne yapıyor iki cihan serveri Efendimiz? Hendek günü ayrı bir hadise. Hendek günü biz isimlendiriyoruz tabii. Şimdi tarihen bildiğimiz için. Ama henüz hendek kazılması şeyi gelmemiş, fikri ortaya çıkmamış. Fakat ne yapıyor iki cihan serveri Efendimiz? Geçen sefer burada kalmak lazımdı, yine burada kalıyoruz demiyor. Şartlar değişmiş. Ümmeti Muhammed'in asker yapısı değişmiş. Karşıdaki düşmanların durumu, kabileler değişmiş. Ayrı bir strateji için tekrar istişare ediyor. Çok çok önemlidir bu hadise. Bakınız, bu hadiseye böyle baktığınızda farklı ufuklar açılacaktır. Ve sünnet tatbikatının da bilhassa cemiyeti, içtimai sünnet diyoruz biz bunlara. İçtimai sünnetlerin tatbikatı hususunda bize çok güzel, anlamlı fikirler verecektir. Evet.
Görüşmeye sunulan bu teklifle ilgili muhtelif fikirler serdedildi. Bu arada Selman-ı Farisi, ya Resulallah, biz Fars toprağında düşman süvarilerinin baskınlarından korktuğumuz zamanlarda etrafımızı hendeklerle çevirip savunurduk diye konuştu. Teklif hem Hazreti Resulullah hem de sahabiler tarafından makul karşılandı ve ittifakla şu karar alındı. Medine'de kalınacak ve şehrin etrafında hendekler kazılmak suretiyle düşman saldırısına karşı konulacak. Böylece muhasarada kalmak açık arazide vuruşmaya tercih edildi.
Şimdi burayla beraber herhalde ilk bölümün sonlarına doğru da geliyoruz. Yani şunu da söylemek isterim. Belki ikinci bölümün başında da tekrar zikrederiz. Kıymetli dinleyenler, Selman-ı Farisi Hazretleri'nin hayatını hususiyle okuyunuz. Yani çok hayatı çok dikkatli bir şekilde incelenmiş, detaylarıyla incelenmiş bir sahabidir. Çok uzun ömürlü bir sahabidir. İmam-ı Azam Hazretleri ile görüşmüştür. Yani tabi'in kuşağını bir şekilde yetiştiren, Allah Resulü ile buluşturan zattır Selman-ı Farisi Hazretleri. İki cihan serveri Efendimizin hususi duasına mazhar olduğundan hem ekip biçtikleri hem de ömürleri ne olmuştur? Çok bereketli olmuştur. Hazreti Selman bir şey ektiği zaman o ektiği mahsul senede bir kere veriyorsa normalde, Hazreti Selman'da ya iki kat verilmiş ya iki kere verilmiş. Allah Resulü'nün duasını aldı diye. Fakat istirham ediyorum. Sahabe-i kiram hazaratının, yani Peygamber Efendimiz'in arkadaşları olan o büyük zatların hayatlarını okuyun tabii ki. Ama özellikle ve özellikle Selman-ı Farisi'nin gençliğinden, çocukluğundan başlayan hayat hikayesini, Resulullah'la buluşmasını, nasıl hak aşığı bir zat olduğunu ibretle okuyunuz. Yani onun hayatında o kadar önemli detaylar vardır ki. Babası çok mühim bir Mecusi aileye mensup, Mecusilerin neredeyse finansörü gibiyken, oğlunun Hristiyan oluşu, ondan sonra papazların hizmetine girişi ve böyle süre gelen, iki cihan serveri efendimizle buluşmasına kadar süre gelen o güzel hicreti ve yolculuğunu lütfen ibretlice okuyunuz. Tabii biz galiba bu arada ilk bölümün sonuna doğru geliyoruz ama şöyle bir kısa özetleyeyim mi müsaade ederseniz?
Estağfurullah, buyurunuz.
Yani tabii ki biliniyor ama Selman-ı Farisi adından da anlaşıldığı gibi Fars, yani bizim Pers dediğimiz, Türkçe'de Pers, Persiyan, aslan manasına falan da geliyor. Faris demek diyarı Acem, Acem diyarı dediğimiz, Farsça diyoruz ya, Fars ikliminin, coğrafyasının olduğu yer. Şimdiki İran biraz daha genişletilmiş olarak düşünün. Orada mecusilik çok yaygın. Yani ve hatta mecusilerin kullandığı tabirlerle beraber, çünkü Arap'tan, Arap ikliminden ve coğrafyasından doğrudan Türk iklimine, Türk coğrafyasına geçmemiştir İslam. İran, Acemlerin Müslüman olmasıyla beraber Orta Asya'ya geçişi Acemler üzerinden olmuştur. O sebepten dolayı da bizim birçok ibadet taatımızda kullandığımız tabirler aslen Farsça kökenlidir. Mesela biz abdest deriz. Abdest esasında el suyu manasına gelen bir şeydir. Ve mecusilerin ateş gedelere, yani ateşe tapınmak için girdikleri mabetlere ellerini bir şeye sokarak yıkamaları, bir şekilde temizlenerek ibadet etmelerinin karşılığıdır. Fakat o Acemler Müslüman olduktan sonra artık namaz için yapılan o temizliğe, manevi temizliğe abdest denilmiş. Arap'ta nasıldır bu? Vudu. Vudu kelimesi abdest olarak intikal etmiş oraya ve Türk coğrafyasına da, Turan'a da abdest olarak geçmiştir. Oruç, mesela oruç da öyledir. Namaz, namaz kelimesi, oruç kelimesi hep bize Fars şeyinden gelmektedir. Hani bu tarihteki birlikteliği arz ediyoruz. Tarihte süreklilik ve birliktelik vardır. Konudan konuya atlıyorum ama biraz kusura bakmayın. Yani bir yerde kesilip de tarih devam etmez. Ya Ekrem Hakkı Ayverdi ya İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Pek hatırlayamıyorum. Çünkü ben bunu hocadan, kendi tarih hocamdan dinledim. O fakültede hocalarının kendisine sorduğu soruyu şöyle bize aktarmıştı. Tarihteki devamlılığı anlatmak için. Birinci sınıftaydık diyor tarihte, fakültede. Hoca bize bir soru sordu diyor. Hadi bakalım tarih öğrencileri, söyleyin bakalım. En son katledilen sadrazam kimdir? En son katledilen sadrazam kimdir? İşte falanca filancayı dedi. Birisi köprülüyü dedi. Bir başkası bir başkasını. Oğlum demiş, tarihte süreklilik vardır. En son katledilen sadrazam Adnan Menderes'tir demiş. Yani buhar olup gitmedi ya. Mesela Osmanlıca, Osmanlıca diyoruz. Ne Osmanlıca? Dedenin konuşup da evladım şunu al buraya koy demesini farklı bir kelimeyle yazıyor. Senin benim gibi konuşuyor. Yani dedemizin dedesinin konuştuğu Osmanlıca diye bir şey yok ki. Evet, tarihi yani incelemek için, lisan olarak incelemek için bir döneme ait bir, ille bir etiket koymak istemişler ama bu değil yani. Dedemizin dedesi, dedemizin baba, dedemiz yani. Yazdığı kitap işte, not tutmuş. Şimdi Osmanlıca değil ki o. Yani öyle bir isim konulmuş. Süreklilik vardır. Kimse şırak buradan kes, şimdi bu başladı yoktur. Hep devam eder ve sosyolojide bir kaide vardır. En son çöken medeniyetin üzerine yeni gelen medeniyet inşa olunur. Bugün hangi süper devlet varsa bakın tatbikatına, kendisinden evvelki süper devletin, mesela bu Osmanlı'dır, aynı tatbikatını yapar. Osmanlı 72 milleti bir şekilde dost edinmiştir. Hepsi Osmanlıyız demişlerdir. İçinde Arabı, Çerkesi, Arnavut hepsi vardır. Bugün de başka bir süper güce gittiğinizde ben buralıyım der mesela. Falancalıyım falan demez, Meksikalıyım demez. Amerikalıyım der. Neden? Ondan evvelki medeniyet bunu yapmış da başarılı olmuştu. O gitti, yerine gelen büyük bir süper güç varsa muhakkak onun enkazı üzerine inşa olunur. Diyoruz ama biraz vakit ilerliyor galiba. Biz Selman-ı Farisi'den başlıyorduk. Yani Fars dediğimiz, işte o hemen Farisi dediğimiz şey bu kültüre ait. Selman-ı Farisi Hazretleri de o mecusi itikadında ve inancındayken babasının birçok tehdidini, hatta ölüm tehdidi var bunlar arasında, hiç aldırmadan hakperestlik, doğruyu bulmak ve doğruyu yaşamak sevdalısı olduğundan genç yaşında kendi memleketlerinde bulunan bir papaza intisap etmiş ve Hristiyan olmuş. Anlıyoruz ki bu Hristiyan Hazreti İsa'nın getirdiği dini muhafaza etmeye çalışan ve tevhid inancını anlatan bir Hristiyan, muvahhid yani. Ve kendisi papaz ölürken onu bir başka papaza havale etmiş.
Abi tam Selman-ı Farisi Hazretlerinden bahsederken böyle vakit bizi araladı.
Evet,
biraz
konu konuyu açtı. İşin içine Fars karışınca karışmaması mümkün diye biraz da uzadı iş. Evet. Efendim, Selman-ı Farisi Hazretleri'nin hayatına bendeniz sadece dikkat çekmekle iktifa edeyim. Çünkü bu hususta yazılmış çok eserler var. Yani bendeniz çocuk denecek yaşta iken Necip Fazıl'ın Selman-ı Farisi'yi anlattığı bir eserini okumuştum. Galiba Altun Silsile'deydi. Çok güzel bir şekilde izah etmiştir. Selman-ı Farisi Hazretleri'nin hayatı çok incelenmiştir. Dolayısıyla rahatlıkla birçok kaynağa ulaşabilirsiniz. Ama şu kadarını söyleyeyim. O ikinci gittiği papaz ölüm döşeğindeyken ben bundan sonra ne yapacağım? Yani ben bu dinin aslını nereden öğreneceğim diye sorduğunda diyor ki hesaplarımıza göre ve aldığımız haberlere göre ahir zaman peygamberi Hazreti İsa'nın haber verdiği Ahmet zuhur etmiştir. Sen git o Yesrib civarında etrafı siyah taşlarla çevrili, çünkü Medine'nin en dış tarafında volkanlardan kalma siyah bir taş grubu vardır. Yukarıdan bazı gidenler dikkat ettilerse Medine üzerinden böyle uçarlarken de görmüşlerdir. Hani uçmayı uçakla kastediyorum tabii. Medine'yi uçarak gezen varsa ona sözümüz yok. Ama biz normal bir uçakla geçerken görmüştük. Medine'nin civarında bilhassa Babüsselam'ın tam karşı cephesine düşen tarafa doğru gittiğinizde o mikat mahallelerinin oradan sınırlarına baktığınızda yukarıdan görürsünüz simsiyah bir taş kitlesi vardır. Volkanlar oraya kadar yürümüş ve orada durmuşlardır. Dolayısıyla siyah taşlarla çevrili diye tabir ediyor Tevrat alimleri de. İşte sadaka yemeyen, iki kürek kemiği arasında nübüvvet mührü bulunan, şu vasıfta Allah peygamberi ve ismi Ahmet olan, Muhammed olan zat zuhur etmiştir. Bu dinin aslı ondadır diyor. Bozulmamış hali, tevhid inancının bozulmamış hali ondadır. Sen artık bundan başka kimseye gitme, çünkü seni yolundan çevirirler, saptırırlar diye vasiyet ediyor. O da keşiş gibi yaşadığından, hiç para pul biriktirmediğinden manastırda nasıl gidecek Arap diyarına? Kendisini köle gibi sattırıyor. Sırf oraya giden bir kervana erişebilmek için. Yani böyle bir Allah aşığı ve Resulullah Efendimizin onu nasıl kucakladığını, nasıl onun gönlündeki o hidayet coşkusuna muttali olduğunu da ibretle okumanızı tavsiye ediyorum. O kısmını ben anlatmayayım, biraz heyecanlı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz okusunlar inşallah. İşte bu Selman-ı Farisi, nazarında ve görüşünde Allah'ın isabet kaydettiği, isabet bahşettiği, nur-i iman, nur-i hidayet sahibi, kalbi tertemiz olan Selman-ı Farisi Hazretleri, ki aynı zamanda Hazreti Ali Efendimizin halifelerindendir ve Hazreti Ebu Bekir Efendimizin de halifesidir. Hazreti Ebu Bekir göçtükten sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Ömer göçtükten sonra Hazreti Osman'a, Hazreti Osman Efendimiz göçtükten sonra da Hazreti Ali'ye intisap etmiştir. Yani tasavvuf silsilesine göre söylüyorum. Hilafet biatını kastetmiyorum. Ehli tarik olarak biatı, biliyorsunuz bir şeyh efendi göçtüğünde o yolun mensubuysanız hayatta olan zata tekrar intisap şartınız vardır. İşte o silsileye kendisi riayet ederek Cenab-ı Ömer Efendimiz'e, Cenab-ı Osman Efendimiz'e erişmiş, onların da manevi terbiyesinden geçmiştir. Ve Ceheryar-ı Ali, yani Hazreti Ali'nin 4 halifesinden birisi de Hazreti Selman'dır. Hazreti Selman-ı Farisi Efendimiz Ayrıca Hazreti Ali Efendimizin de hizmetinde bulunmuşlardır. Hatta sohbet şeyhliği gibi yanından ayrılmadan birçok yerde kendisiyle beraber olmuşlardır ve hiç ayrılmamışlardır. Dolayısıyla Selman-ı Farisi Hazretleri'nin hayatını okuyalım ve şurada kalmıştık. İşte böyle bir hidayet nazarına sahip olan, Allah'ın görüşünde isabet halk ettiği bu zat, o meşverette, o istişare cemiyetinde Medine'nin etrafının kazılmasını heyete arz ediyor. Heyete de giriyor. Bu da yine bir Osmanlı sistemidir. Bu da yine bir ilerlemiş olan ülkelerin sistemidir. Kölelikten gelmesi, şu sınıftan gelmesi, ecnebi olmasına bakılmaz. Nasıl bir çizgide, nasıl yükseldiyse Allah Resulü'nün istişare toplantısına Hazreti Selman-ı Farisi 5-6 sene evvel köle durumunda olan zat heyete girmiştir. Bunların hepsi önemli detaylardır. Lütfen nazardan kaçmasın. Ashab tarafından bu fikir kabul ediliyor. Çok hoş karşılanıyor. Tabii ki tatbikatı zordur. Ama nasıl oluyor? Sizin okuyuşunuzda dinleyelim inşallah.
İttifakla şehrin dahilden müdafaasına karar verilince hendek kazı işine Resul-i Ekrem Efendimizin emir ve tavsiyeleri üzerine derhal başlandı. Peygamber Efendimiz nerelerin kimler tarafından kazılacağını bizzat tayin ve tespit etti. Şehrin güneyinde oldukça sık bahçeler vardı. Düşmanın buradan geçebilme ihtimali çok zayıftı. Geçmeyi göze alsa dahi yayılarak değil de birer kol halinde geçmeye mecbur olacağından durdurulması ve bozguna uğratılması için küçük bir askeri müfrese bile kafiydi.
Tabii parçalanınca ne oluyor? Bertaraf edilmesi kolaylaşıyor. Evet.
Doğu istikametinde ise Peygamber Efendimizle anlaşma halinde bulunan Beni Kurayza ve diğer Yahudiler ikamet ediyorlardı. Bu sebeple hendek kazı işi tamamen açık arazi olan şehrin kuzey tarafında yapılıyordu. Yapılan tespitler bunu gerektiriyordu. Bütün Müslümanlar, hatta az çok eli iş tutabilecek çocuklar bile canla başla hendek kazı işini sürdürüyorlardı. Kazı işine bizzat Resul-i Kibriya Efendimiz de katılıyor, bir an evvel tamamlanması için Müslümanların şevk ve gayretlerini her zaman canlı tutuyordu. Gönüllü Müslümanlar bütün gün çalışıyorlar, geceyi geçirmek içinse evlerine dönüyorlardı. Buna karşılık Resul-i Ekrem Efendimiz bir tepecik üzerinde kurduğu çadırında gece gündüz kalıyordu. Hem
Evet, ben sözünüzü kestim ama sadece kendileri değil, işte meşhur yedi mescitler denilen mevki vardır Medine-i Münevvere'nin birazcık dışında. Orada karargah gibi kullanılan mevkiler var. İki Cihan Serveri Efendimiz, Fetih Mescidi deniyor oraya, hakim yere. İki Cihan Serveri Efendimiz karargahını kuruyor ve hep orada bulunuyorlar. Yani hendek alanında. Ayrıca Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, hatta Hazreti Bilal-i Habeşi Efendimiz ve hatta hanımları deruhte etmek için, onların daima toparlanması, onların da geri hizmette veya bilhassa bizzat kazı işlerini yürütmesi için Hazreti Fatma annemiz de orada. Mescid-i Fatıma da vardır. Yedi mescitleri ziyaret ederken, şimdi maalesef oranın kültür bakanı Hazreti Fatma mescidimizin yerini bile hoplatmıştır. Yani 1990 senesinde bile esami okunmuyordu. Orası bahçe zannediliyor. Halbuki yedi mescitlerde Mescid-i Fethe, yani Peygamber Efendimizin mescidinin bulunduğu yere çıkın, tam aşağı hizasına doğru bakın, o tepenin aşağı doğru indildiğinde, yani o içerideki avlu gibi, boşluk gibi kalan alanın tam karşı tarafında küçük bir tepecik vardır. Orası da Hazreti Fatma Validemizin karargahıdır. Hanımları deruhte ediyor, topluyor orada. Hatta bazı böyle Ehl-i Beyt aşığı zatlar bütün o mescitleri gezdikten sonra duayı Fatma annemizin makamında yaparlardı. Hatim dualarını falan. Oradan da bunu kıymetli dinleyenlerimiz, daha evvel 90 senesinden evvel hacca umreye giden kardeşlerimiz belki hatırlarlar. İşte ama tabii bütün ashabın hepsinin orada bulunması imkansız. Sevki idare edenler veya Allah Resulü'nden hiç ayrılmak istemeyenler veya şehirde pek işleri olmayan kişiler orada ikame ediyorlar. Mamafih bununla beraber, yani Medine-i Münevvere'ye dönüp orada istirahat edip tekrar hendeye kazmaya gelenler var. Evet.
Resul-i Ekrem Efendimiz hem çalışmalara bizzat katılıyor, hem de çalışanlara nezaret ediyor ve mürakabesini sürdürüyordu.
Mürakabe yani kontrol demek. Şöyle kazın, biraz daha derinleştirin. Tamamdır, devamdır şeklinde devamlı tarassut ediyor. Yani gözlüyor iki canserber efendimiz. Ve bizzat da kendileri de kazmayla, kürekle hendek kazmışlardır. Evet.
Kainatın efendisi toza toprağa, sıcağa, açlığa aldırmadan yaptığı çalışmalarında zaman zaman Müslümanların "Ya Resulallah, bizim çalışmamız yeter. Sen ne olur çalışma da istirahat buyur" tekliflerine muhatap oluyordu. Ancak Efendimiz "Ben de çalışarak bu sevaba ortak olmak istiyorum" cevabını vererek gayret ve sevaba nailiyet arzusunu dile getiriyordu.
Evet.
Zaman zaman da kazı ve zembille toprak taşıma esnasında Abdullah bin Revaha'nın "Allah'ım, sen bize doğru yola göstermemiş olsaydın biz ne sadaka verebilir ne de namaz kılabilirdik. Üzerimize yürüyen kafirler bizim çekindiğimiz fitne ve fesadı yapmak istedikleri ve bizimle karşılaştıkları zaman sen kalplerimize sabır ve sekinet indir. Ayaklarımıza sebat ver" mealindeki kıtaları terennüm ediyordu.
Evet, yani asker arasında bu sözler beğenildiği için herkesin dilinde, çünkü Arap'ta bir daha evvel de zikrettik, yani şiir okunurken böyle normal bir bizim şiir okuma adetimiz gibi değil. Hala daha Arap'ta ve bizim doğu bölgelerimizde nutuklar okunurken, Arapça ibareler okunurken belli bir makamda okunur. Yani kad garrani tulul emel, kad fateni husnul amel gibi. Yani bir şiir okunduğunda böyle makamla okunur. Askerler de, ashab-ı kiram hazıratı da Abdullah İbni Revaha'nın bu sözlerini terennüm ediyorlar. Yani o artık onlar arasında bir marş gibi, böyle kendilerini şey yapan, şevke getiren sözler gibi cereyan ediyor. Bu arada bir ifade geçti, gözünüzde canlansın diye hendek kazması, zembillerle dedi. Zembir ne? Zembil, derler ya eskiden zembil, içindekini sen bil. Böyle torbaya deniyor. Torba, poşet dışını göstermeyen sepetlere, efendim heybelere zembil deniyor. Yani gözünüzde canlansın diye dedim ya, üç ayaklı bir şey kuruluyor ve makara sistemi gibi sistemle topraklar kazılıp o zembillere konuluyor, yukarıya çekiliyor. Tekrar aşağı indiriliyor. Yani zembil çekimi, toprak taşıyıcıları var, o zembilleri döküp başka bir yere kaplara vesaire koyup dışarı atmak için vazifeli olanlar var, kazıcılar var. Bunlar yer değiştiriyorlar. Yani kazma sallayan dinlenirken zembil çekiyor ediyor. Toprağı yukarı çekmeye yarıyor. Anlatabiliyor muyum? Zembil kelimesini izah etmemiş müellifimiz. Bir dokunup geçmiş öylece. Gözünüze canlansın diye zikretmek istedim. Evet.
Müslümanlar bütün gün durmadan, dinlenmeden kazı işine devam ediyorlardı. Resul-i Ekrem onların bu hallerine şefkat ve merhametle bakıyor ve "Allah'ım, ahiret hayatından başka talep edilecek baki bir hayat yoktur. Sen ensar ve muhacirlere mağfiret eyle" diye dua ediyordu.
Bir şey daha, yani buna paralel ama biraz da böyle geriye dönük bir izah olacak ama bunu da söylemeden edemeyeceğim. Belki unutturulur diye korkuyorum. Bakınız, umreye gidenlere hususi tavsiyem var. Umrede daha rahat oluyor çünkü. Umre'ye gittiklerinde bir müze yapıldı oraya. Medine Müzesi yapıldı. Akademi gibi Medine'nin tarihini araştıran bir enstitü diyebiliriz. Bu çok büyük teşviklerle hakikaten bizim bu vatana ve dine hizmet eden büyük hocalarımızın da desteği ve gayretiyle ortak bir çalışma yapıldı. 50-60 kişilik, 100 kişilik gruplar olduğunda müracaat ediyorsunuz. Sizi hemen oraya götürüyorlar. Nerede bunun yeri? Medine-i Münevvere'de genişletilmiş olan arka tarafa doğru baktığımızda, yani Ebu Zer-i Gıfari Caddesi değil de diğer taraf, tam onun karşı tarafı olan yerde büyük otellerin falan, o dörtlü grupların hemen kuzey cephesine doğru düşüyor, doğu cephesine doğru düşüyor. Rica ederlerse tur görevlilerine ve oradaki kişilere Medine-i Münevvere Müzesi'ni gezebilirler. Orada belli dönemlerde Medine'nin minyatürleri yapılmış. Medine şehrinin. O volkanik hareketler, hendeğin kazıldığı yerler, Uhud kazasının yapıldığı yerler çok güzel bir şekilde büyük bir camekan içerisinde aynı taşlar, aynı topraklar kullanılarak çok çok güzel bir şekilde yapılmış minyatür olarak. Lütfen orayı gezsinler ve ziyaret etsinler. İşin ehli olan bir zat da anlattığında inanın çok müstefit olacaklardır. Bunu gittiklerinde istirham etsinler tur görevlisi arkadaşlarından. Birkaç saatlerini o işe ayırsınlar. Yani 50-60 kişi veya 100 kişi olduğunda orayı açıyorlar. Birkaç kişi gittiğinizde, münferit gittiğinizde gezme şansınız olmuyor. Fakat kalabalık grupla müracaat edildiğinde hemen açıyorlar. Görmenizi tavsiye ederim. Yani orada hem Medine'yi görürsünüz, hem böyle Medine-i Münevvere'de bulunan, Ravza-i Mutahhara'da bulunan bazı özel eşyaları da görme fırsatınız olur.
Eyvallah.
Bunu da hatırlatmış olalım. Evet.
Çalışan Müslümanlar da Hazreti Resulullah'ın bu samimi duasına şu içli mukabelede bulunuyorlardı. Hayatta olduğumuz müddetçe Allah yolunda cihad etmek üzere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat etmiş kimseleriz. Kazı işi devam ediyordu. Bir ara sahabiler sert bir kaya ile karşı karşıya geldiler.
Evet, burası mühim. Yani hepsi mühim de burası çok önemli. Evet.
Onu parçalamaya uğraşırken balyoz, kazma kürek gibi bir sürü aletleri kırıldı. Yine de onu parçalamaya muvaffak olamadılar. Durumu kıldan dokunmuş çadırın içinde o sırada dinlenmekte olan Resulullah Efendimiz'e haber verdiler.
Çünkü hendeği kazıyorlar, kazıyorlar, öyle bir kaya çıkıyor ki kökünü bulamıyorlar, parçalayamıyorlar. Orada köprü vazifesi görecek. Yani hendeği tıkıyor. O karşı tarafta kazılsa bile o böyle koca kaya duruyor. Yani ne kökü belleyebiliyorlar, ne balyozla vurup parçalayabiliyorlar. İki cihan serveri Efendimiz'e müracaat ediyorlar. Evet.
Ya Resulallah, karşımıza kaza esnasında ak bir kaya çıktı. Onu bir türlü parçalayamadık. Bu husustaki emriniz? Peygamber Efendimiz Selman-ı Farisi'nin balyozunu aldı. Bismillah diyerek kayaya bir darbe indirdi. Kayanın üçte biri yerinden kopardı ve Allahu Ekber, bana Şam'ın anahtarları verildi.
Biraz daha farklı da anlatıyorlar. Bir kıvılcım, ama nasıl bir kıvılcım? Sahabe-i kiram bazıları diyor ki Allah Resulü vurduğunda öyle bir şey çaktı ki biz şimşek çaktı zannettik. Yani oradan sıçrayan bir kıvılcım değil, sanki gökte de bir kamaşma oldu. Bir vurdu diyor iki cihan serveri Efendimiz, gözler kamaştı, bir kıvılcım çıktı. Ve baktık o hadisenin hemen ardından kayanın üçte biri parçalanmış, kopuyor. İki cihan serveri Efendimiz tekbir getiriyor. Allahu Ekber. Bazı sahabi anlatırken bunu Allah Resulü'nün o an izahat vermediğini anlatırlar. İkinci kere vuruyorlar. Yine bir kıvılcım veya bir şevk, ama yine sahabi diyor ki kıvılcımdan öte bir şey. Sanki şimşek çaktı zannettik. Kayanın üçte ikisi de parçalandı diyor. Allah Resulü yine Allahu Ekber dediler diyor. Ve üçüncü kere vurduklarında kaya unufak oluyor. İki cihan serveri Efendimiz tekrar tekbir getiriyor. Bir de böyle anlatımı var. Şimdi biz bir de metinden devam edelim. Sonra yine ikinci bölüm bitmeden inşallah izahını yapmaya çalışırız.
Bismillah diyerek kayaya bir darbe indirdi. Kayanın üçte birini yerinden kopardı ve Allahu Ekber, bana Şam'ın anahtarları verildi. Vallahi ben şu anda Şam'ın kırmızı köşklerini görüyorum buyurdu.
Evet.
Sonra yine Bismillah deyip kayaya balyozla ikinci darbeyi indirdi. Kayanın üçte biri daha parçalandı. Yine Allahu Ekber, bana Fars'ın anahtarları verildi. Vallahi şu anda ben Kisra'nın Medain şehrini ve onun beyaz köşklerini görüyorum buyurdu. Evet. Ondan sonra üçüncü defa yine Bismillah deyip balyozla vurdu, kayanın geri kalan kısmını da yerinden kopardı.
İşte buraya dikkat edelim. Evet.
Yine Allahu Ekber, bana Yemen'in anahtarları verildi. Vallahi şu anda ben San'a'nın kapılarını görüyorum buyurdu.
Evet, Hazreti Halid Efendimiz'den gelen rivayette Konstantiniyye'nin fethini görüyorum şeklinde de ibare vardır. Burada İki Cihan Serveri Efendimiz'in diğer rivayetlerde Ashab-ı Kiram'ın ya Resulallah niye 3 kere tekbir getirdiniz? Hani kayanın parçalanmasına mı sevindiniz yoksa başka bir hal mi var diye sorduklarında bu cevapları verdiğini ve üçüncüsünün de Konstantiniyye'nin meşhur hadisi şerif var ya, Etüftehennel Konstantiniyye diye başlayan, muhakkak ki Konstantiniyye fetholunacaktır hadis-i şerifi, işte orada zuhur ettiği söyleniyor. Medine-i Münevvere ile İstanbul'un nasıl bir alakası olduğunu anlamamız açısından ve yine Medine-i Münevvere'nin civarı kabul edilecek yerlerin Şam, İran ve Türk diyarı olduğunu anlamamıza yol açan hadis-i şerif işte budur. Hani meşhur yine bir hadis-i şerifte, benim ravzamın, benim mescidimin sınırları ta Yemen'e kadardır buyurdukları gibi, sınırları oraya kadardır demeleri gibi, hemen o Arap diyarına bitişik olan komşuların öyle bir İslam hakimiyeti olacak ki, bu İslam diyarının bayraktarlarının nerelerden zuhur edeceğini de bu hadis-i şerifle anlıyoruz. Yine bu hadis-i şerife binaen ahir zamanda İstanbul merkezli İslam medeniyetinin daha talihinin yüksek olduğunu da bazı İslam alimleri bu sebepten dolayı söylüyorlar. Bunu kuvvetlendiren başka hadis-i şerifler de var. Bu kadarcık temas etmiş olalım. Fazla da efendim mevzuyu açmayalım. İşte o taşın parçalanmasıyla beraber 3 tane tebşirat, 3 büyük tebşirat da yine verilmiş, müjde verilmiş de oluyor. İstiyorsanız 2. bölümü Hendek kazasındaki bu mucizeyi peygamberiye, yani Allah Resulü'nün mucizesiyle nihayete erdirelim. 3. bölümde eyvallah, devam edelim.
Eyvallah. Az evvelki bölümde Risalet Penahi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'in kazılması esnasındaki tebşiratı muhabbet bağında.
Evet, Hendek kazılırken bir büyük beyaz renkli bir kaya çıkıyor. O kayanın parçalanmasından ashab-ı kiram acize düşüyorlar. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de eline balyozu alıyor ve sadece kayayı parçalamakla kalmıyorlar. Bu kaya parçalanırken de ümmeti Muhammed'e müjdede, yani tebşiratta bulunuyorlar. Evet, bu hadiseyi bıraktık. 2. bölümde geride bıraktık. Şimdi kayalar da parçalandı. Hendek'te kazılmaya devam ediyor. Başka neler oluyor Mustafa'cığım? Senden dinleyelim.
Hendek kazı işini bir an evvel bitirmek için durmadan, dinlenmeden çalışan Müslümanlar doğru dürüst yiyecek bir şeyler de bulamıyorlardı. Zira o yıl Arabistan'da şiddetli bir kıtlık ve kuraklık hüküm sürüyordu. Medine'de bu kıtlık çemberinin içindeydi. Kazı işi devam ediyordu. Bir gün Hazreti Cabir bin Abdullah evine vararak hanımına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi son derece acıkmış gördüm. Başkası olsaydı bu açlığa dayanamazdı. Evde yiyecek bir şey var mı diye sordu. Hanımı, vallah yanımda şu oğlaktan ve şu bir sağ arpadan başka bir şey yok dedi. Buradaki sağ abi bir ölçü birimi gibi mi düşünebiliriz?
Evet, yani buğdayın, tahılın tartılmasına da yarayan, bir yerden bir yere aktarılmasına da yarayan, hatta ve hatta pişirilmeye de yarayan kap.
Eyvallah.
Büyükçe bir kap gözünüzün önünde canlanabilir. Evet.
Hazreti Cabir oğlağı kesti. Hanımı ise arpayı el değirmeninde öğütüp un yaptı. Eti çömleğe koydular, hamuru da mayaladılar. Et çömleğini tandıra koyup pişmeye bıraktılar. Hazreti Cabir evinden ayrılacağı sırada hanımı, sakın beni Resulullah'a ve yanındakilere karşı utandırma diyerek yemeklerinin azlığını nazara vermek istedi.
Yani birçok insanı çağırırsın edersin, bak mahcup oluruz. Yok, çünkü ufacık bir şey bu. Oğlak eti ne kadardır? Yani oğlağa işte 7-8 kilo düşün. Bir de tandıra girdiğinde kemiksiz halinde kemikleri de çıkar. 4-5 kilo et çıkmaz. Yani fire verir. Bir sağ arpadan ne olacak? Buğday da değil, arpa. Neticede bir tencere şey gibi düşünün onu. Hamur gibi düşünün. Evet.
Hazreti Cabir, Resul-i Kibriya Efendimizin yanına vardı. Ya Resulallah dedi, azıcık yemeğim var. Yanına bir veya iki kişi al da yemeğe gidelim. Resul-i Ekrem Efendimiz, yemeğin ne kadardır diye sordu. Hazreti Cabir, bir sağ arpadan yapılmış ekmek ve kesilmiş bir oğlak dedi. Bunun üzerine Efendimiz, hem çok hem de güzel bir yemek diye buyurdu ve ilave etti. Hanımına söyle, ben gelinceye kadar tandırdan et çömleğiyle ekmeği çıkarmasın. Daha sonra Hazreti Cabir'in gözleri önünde, ey Hendek halkı, kalkınız, Cabir'in ziyafetine gideceğiz diye seslendi.
Allah Allah, 3-5 kişi gelsin dediği halde Allah Resulü nida ediyor. Ey Hendek halkı, ne kadar kazan insan varsa, hepiniz gelin ziyafete gidiyoruz diyor Peygamber Efendimiz.
Muhacir ve Ensar'dan orada bulunanların hepsi kalktı. Hazreti Cabir şaşkın şaşkın evine döndü. Hanımına, Allah senin iyiliğini versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilerin hepsiyle yemeğe geliyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Şimdi ne yapacağız dedi.
İşimiz Allah'a kaldı diyor. Ne yapacağız? Yani Allah senin iyiliğini versin derken de o yani huyunu bilmiyor musun Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem? Yediğinden ille diğerleri yemeden, başkalarına yedirmeden kendisi yer mi? Olacağı buydu diyor yani. Evet.
Hanımı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğimizin ne kadar olduğunu sana sormadı mı dedi. Hazreti Cabir, evet sormuştu, ben de söylemiştim. Bunun üzerine hanımı, mahcup olacak sensin, ben değil diye konuştu. Ve sordu, onları sen mi davet ettin yoksa Resulullah mı? Hazreti Cabir, Resulullah davet etti diye cevap verince hanımı, o senden daha iyi bilir dedi.
Evet.
Resul-i Ekrem Efendimiz kalabalık...
Demek ki hanımların irfanına da ara sıra mı artık daha emin onu bilemem. Herkes kendi kabiliyetine göre hanımının istişaresine ve irfanına güvenmek lazım. Bazı hadiseleri hissiyatlarıyla fark ettiklerinden erkeklerden daha çabuk İslam'ın ve hidayetin güzelliklerine teslim olabiliyorlar. Evet.
Resul-i Ekrem Efendimiz kalabalık ashabıyla Hazreti Cabir'in evine geldi. Onlara birbirinizi sıkıştırmadan içeri giriniz diye emretti. Sahabiler onar onar içeri girdiler. Resul-i Kibriya Efendimiz ete ve ekmeğe bereket duası yaptı. Sonra ev hanımına bir ekmekçi kadın çağır da seninle birlikte ekmek yapsın. Çömleğinizden de kepçe kepçe al. Sakın çömleği tandırdan çıkarma dedi.
Yani mayalanması için hamuru bırakıyorlar. Ekmeği hemen tandıra atıp servis yapacaklar yani. Yapıştıracaklar, hemen çıkartacaklar. Dolayısıyla ekmek pişecek. Ekmeği yapmak için birisinin yanına yardımcı çağır yani. Ne demek bu? Bayağı bir ekmek çıkacak yani, tek başa demezsin diyor. Allah Resulü. Kurban olalım. Evet. Evet.
Nebi-i Muhterem Efendimiz bundan sonra mübarek elleriyle tandırdan ekmeği çıkarıp parçaladı ve üzerine et koyarak ashabına sunmaya başladı. Davetliler yiyip doyuncaya kadar ziyafet böylece devam etti.
10 grup, 15 grup geliyor. Gayet mükellef yemeklerini yiyorlar, doyuyorlar. Yani tadımlık değil, doyuyorlar. Doydunuz mu? Doyduk ya Resulallah. Hadi kalkınız diğer grup gelsin. Hadi kalkınız diğer grup gelsin. Böylece gruplar devamlı Cabir Efendimizin hanesine gelip yemeklerini yiyip doyup gidiyorlar. Evet. Taksimatı yapan Hazreti Allah. Ama o rızkın sahibi Allah Resulü'nden taksimini yapan Hazreti Allah. Evet.
Hepsi yediği halde et ve ekmekten hiçbir şey eksilmiş değildi. Resul-i Ekrem ev hanımına, bu kalanı da hem kendin yersin hem de hediye edersin. Çünkü bütün halk açlık çekiyor buyurdu. Misafirlere karşı %100 mahcup olacağını düşünen Hazreti Cabir'in bütün bu olanlarla ilgili şehadeti ise şöyle oldu. Allah'a yemin ederim ki gelenler 1000 kişiydi. Hepsi de doyup kalktılar. Buna rağmen çömleğimiz hala olduğu gibi kaynamakta, hamurumuzdan da olduğu gibi ekmek yapılmaktaydı. Ondan biz yedik, konu komşuya da hediye ettik. Hendek kazı işinde sahabilerin gösterdikleri üstün gayret, gerçekten sadakatlerinin, Allah'a ve Resulüne olan bağlılıklarının en açık bir deliliydi. Çalışma sırasında ihtiyaçlarını görme durumunda kaldıklarında bile Peygamber Efendimiz'den müsaade almadan işlerinin başından katiyen ayrılmıyorlardı.
Ya, bu da bir işçi terbiyesidir. Hendek'teki bu gazada gösterilen hal işçilerin terbiyesidir. Bir insan bir müessesede çalışırken o yapmak üzere bulunduğu, verdiği, efendim vaat ettiği saati çok kıymetli, çok dikkatli kullanmak durumundadır. Bir yere gideceği zaman, velev ki bu beşeri bir ihtiyaç için bile olsa, müsaade istemesi veya nereye gittiğini söylemesi bir haktır. Yani onu çalıştıran kişinin hakkıdır ve bu ciddiyettir. Evet.
Bu durum elbette sahabiye yakışır bir fedakarlık ve feragat örneğiydi. Nitekim Cenab-ı Hak da gönderdiği ayetlerde onların gerçek müminler olduklarına ve eşsiz sadakatlerine şehadet ediyordu. Estaizu billah. Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman etmişler ve toplu bir işte bulundukları vakitte peygamberden izin almadıkça bırakıp gitmezler. Doğrusu ey Resulüm, senden izin isteyenler Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu bakımdan bazı işleri için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğin kimseye izin ver. Onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphe yok ki Allah gafurdur, rahimdir.
Evet.
Resul-i Ekrem'in ve Müslümanların ciddiyetle sarıldıkları bu işi münafıklarsa hafife alıyorlardı. Oldukça gevşek davranıyorlar, canlarının istediği zaman da Resul-i Ekrem'den izin alma ihtiyacı bile duymadan çekip gidiyorlardı. Zaman zaman da canlarını dişlerine takarak çalışan iman, sadakat, feragat ve gayret timsali sahabilerle istihza ediyorlardı, morallerini, huzurlarını bozmak için de gülüşüyorlardı. Cenab-ı Hak indirdiği ayet-i kerimelerde onların da uygun olmayan bu hareketlerinden bahsederek şöyle buyurdu. Estaizu billah. Peygamberin çağrışını aranızda birbirinizi çağrış gibi tutmayın. İçinizden birini siper ederek çıkıp gidenleri Allah muhakkak biliyor. Bunun için peygamberin emrine aykırı hareket edenler başlarına bir bela inmekten yahut kendilerine acıklı bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Yorucu bir çalışma neticesinde hendek kazı işi 6 gün sürdü. Hendek 5 arşın 3.40 santimetre derinliğindeydi.
Evet, 3.5-4 metre civarında.
Genişliği ise en namlı süvarilerin dahi kolay kolay atlayıp geçemeyeceği kadardı. Sadece tek bir yere aceleye geldiğinden dar kalmıştı. Oradan atlılar geçebilirdi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz orası hakkındaki endişesini, müşriklerin buradan başka bir yerden geçip gelebileceklerinden korkmuyorum diyerek isar etti. Resul-i Ekrem çarpışma boyunca bu dar kısmı nöbet tutturup bekletecektir. Ayrıca Peygamberimiz hendeğin münasip kısımlarına giriş çıkış yerleri yaptırdı. Düşman gelip hendeğin önüne karargahını kurunca buralara nöbetçiler dikecek ve başına da Zübeyr bin Avvam Hazretlerini tayin edecektir.
Evet.
İslam ordusu 3000 kişiden ibaretti. Bu sayı bakımından düşman ordusunun 1/3 demekti. Sadece 36 atlı vardı. Orduda biri muhacirlerin, diğeri ensarın olmak üzere 2 sancak bulunuyordu. Muhacirlerinkini Zeyd bin Harise, ensarınkini ise Sa'd bin Übabe Hazretleri taşıyordu.
Evet.
Resul-i Kibriya karargahını Sel Dağı eteklerine kurdu. Ordunun sırtı bu dağa geliyordu. Harbe katılmayan kadın ve çocuklarsa kale ve hisarlara yerleştirildi. Yiyecek maddeleri, kıymetli ve ehemmiyetli eşyalar da yine bu hisarlarda muhafaza altına alındı. Peygamber Efendimiz için Sel Dağı eteklerinde deriden bir çadır kuruldu. Bu çadır bugünkü Fetih Mescidi'nin bulunduğu yerdeydi.
Evet.
Hendek henüz yeni bitmişti ki ovayı düşman çadırlarının kapladığı görüldü.
Yani ben deniz buralarda kesmiyorum tabii. Yani bir solukta okuyabileceğimiz yere kadar en azından gidelim, mesafe kat edelim diye. Evet efendim.
Düşman karargahını Medine'nin kuzeyinde, Uhud Savaşı'nın cereyan ettiği sahada kurdu. Hendek'le karşılaşmaları şaşkınlıklarına sebep oldu. O ana kadar böyle bir harp plan ve taktiği görmüş değillerdi. Haliyle bu durum daha başından itibaren morallerini sarstı. Halbuki onlar Medine'yi tamamen ele geçirecekleri hayal ve ümidiyle çıkıp gelmişlerdi. Eli boş dönmeyi düşünmek bile istemiyorlardı. Mücahitler 10 bin askerlik düşmanı görmekle asla korkmadılar ve tereddüt göstermediler. Kur'an-ı Azimüşşan onların bu halini de şöyle tasvir eder. Estağfirullah. Müminler düşman birliklerini görünce, Allah'ın ve Resul'ün bize vaat ettiği zafer budur. Allah ve Peygamberi doğru söylemiştir dediler. Müminlerin düşman birlikleri görmeleri ancak onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Resul-i Ekrem Efendimiz deriden çadırında bulunuyordu. Yanında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de vardı. Müslümanlar Hendek kenarında düşmanı gözetlemek ve nöbet tutmaktaydılar.
Evet efendim.
Bu sırada Hazreti Ömer Resulullah'ın huzuruna vardı. Ya Resulallah dedi, aldığım habere göre Beni Kurayza Yahudileri anlaşmayı bozmuşlar ve düşmana yardım kararı almışlardır.
Halbuki Medine-i Münevvere'de başından da hatırlayacağınız gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kuzey tarafında askerlere hendek kazdırtıyor. Sebebi neydi? Diğer tarafların ya bahçelik oluşu veya Beni Kurayza ile yapılan anlaşma gereği o taraftan bir taciz, bir hücum olmayacağı yönündeydi. Fakat Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki, ya Resulallah, Beni Kurayza Yahudileri anlaşmayı bozuyorlar. Yani ya lojistik yardım diyebileceğimiz bugünkü manada yardım edecekler veya bir şekilde müşrik ordusu bir manevra yapıp Beni Kurayza üzerinden ne yapabilir? Medine'ye girebilir diye bu endişesini Allah Resulüne arz ediyor. Evet.
Beklenmeyen bu haber Peygamber Efendimiz'i fazlasıyla müteessir etti. Halbuki bu kabilenin reisi Ka'b İbni Esed ile anlaşması vardı. Bunun için o taraftan emin idi. Üzülen Efendimiz'in dudaklarından şu cümleler döküldü. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Beni Kurayza büyük bir Yahudi kabilesiydi ve Medine-i Münevvere dışında kuvvetli kalelerde oturuyorlardı. Resul-i Kibriya Efendimizle anlaşmaları vardı. Buna göre Medine için harici bir tehlike söz konusu olduğu zaman Müslümanlarla birlikte şehri müdafaa edeceklerdi. Ayrıca Peygamber Efendimiz'den habersiz de hiçbir askeri harekatta bulunmayacak, Kureyşli müşriklere ve onlara yardım edenleri korumayacaklardı.
Evet.
Bu haber üzerine Peygamber Efendimiz Zübeyir bin Avvam'ı durumu tahkik için Beni Kurayza Yahudilerinin yurduna gönderdi.
Evet, yani biz burada konuyu takip için tekrar devam edelim. Çünkü son bölümde hiç olmazsa Beni Kurayza'nın akıbeti veya onlarla yapılan anlaşma hususunda bir görüşümüz olmuş olsun. Yani hiç olmazsa bu programda onu bitirmiş olalım. Evet.
Hazreti Zübeyir, Kurayza oğullarının kalelerini onardıklarını, harp talim ve manevralarını yaptığını bizzat gördü. Gelip durumu Efendimiz'e haber verdi.
Yani bayağı savaşa hazırlanıyorlar. Yani bu ne demek? Anlaşmanın bozulması demek. Ne savaş yapacaklar, ne bu hazırlıkları, hiçbirisini söylemiyorlar, haber vermiyorlar. Tabii onlar hakkındaki dedikoduların da dedikodu değil, gerçek olduğunu göstermiş oluyor bu hareket. Evet.
Resulullah bu fedakarlığı üzerine hakkında şöyle buyurdu. Her peygamberin bir havarisi vardır, benim havarim de Zübeyir'dir. Hazreti Ömer'in verdiği haber doğruydu. Beni Nadir Yahudilerinin reisi Hüyey bin Ahtab gelip Kurayza oğulları reisi Ka'b bin Esed'i kandırmıştı. O da anlaşmayı bozmuştu. Resul-i Kibriya Efendimiz durumu tekrar inceden inceye tahkik etmek ve onlara nasihatta bulunmak üzere Evs kabilesinin lideri Sa'd bin Muaz, Hazreç kabilesinin lideri Sa'd bin Übabe, Abdullah bin Ravaha ve Havvat bin Cübeyr'i Beni Kurayza Yahudilerine şu talimatı vererek gönderdi. Gidiniz bakınız. Şu kavimden bize erişen haberin doğruluğunu bir kere de siz tahkik ediniz. Eğer doğru ise onu bana halkın anlayamadığı biçimde kapalı bir dil kullanarak bildiriniz. Ben onu anlarım. Açıkça söyleyip de halkın kalbine korku ve zaaf düşürmeyiniz.
Ya.
Şayet onlar aramızdaki anlaşmaya sadık bulunuyorlarsa bunu halka açıkça ilan edebilirsiniz. Bu güzide sahabiler Beni Kurayza Yahudilerinin yurtlarına gittiler. Anlaşmayı bozmanın çirkinliğinden bahsederek onlara nasihatte bulundular. Fakat onlar kulak asmadılar ve anlaşmayı bozduklarını açıkça ilan ettiler. Hatta Resul-i Kibriya Efendimiz hakkında ileri geri konuşacak kadar küstahlıkta bile bulundular. Müslüman elçiler bu durumdan son derece rahatsız oldular. Kurayza oğullarının öteden beri müttefiki olan Hazreti Sa'd bin Muaz, "Sizinle cenk etmedikçe Allah canımı almasın," diye hiddetli hiddetli konuştu. Daha sonra Müslüman elçiler geri dönüp durumu Resul-i Kibriya Efendimiz'e kapalı bir şekilde arz ettiler. Peygamber Efendimiz onlara, "Haberinizi gizli tutunuz. Ancak bilene açıklayınız. Çünkü harp tedbirden ve aldatmaktan ibarettir," dedi.
Evet efendim, şimdi arzu ederseniz bu üçüncü bölümün son dakikalarında gördüğümüz gibi, yani Yahudilerle bir işbirliğinin, bir anlaşmanın bozulması mevzuyla Hendek kazası farklı bir boyuta, farklı bir şekle bürünmüş oluyor. Tebşirat olacak, ashab-ı kiramın fedakarlığı ortada. Zaten savaşta, cihatta belli olur. İnsanın nefsiyle cihadında, insanın toplum olarak cihadında dost düşman kendisini belli eder. Hayra sevk edenlerle şerre çekenler veya şerri galip kılmaya çalışanlar cihat anında ortaya çıkar. Demek ki insan bir şeyleri yapmaya kalkıştığı zaman zorluk çekiyorsa bu durum onu sindirmemeli. Ben bu nasihatlarla, bu tavsiyelerle muhabbet bağının son kısmını tamamlamak istiyorum. İbadet tatil etmek istediklerinde nefsani zorluk çekenler, dini güzellikleri yaşamak istediğinde daha evvelki hayatında hiç zorluk çekmediği halde güzel tercihleri yaptıktan sonra hep manialarla karşılaşan insanlar üzülmesin. Çünkü düşman bu yolun yolcusuna düşmanlık yapar. Sevinsinler, doğru yolda olduklarının bir işareti, bir emaresidir. Fakat muzafferiyet muhakkaktır. Çünkü bu yolu talip olan, bu yolu seçen insanlar Allah'ı tercih etmişlerdir. Hiçbir zaman Allah kendisini tercih edenleri naçar, yani çaresiz bırakmaz. Yeter ki tercihini haktan ve Allah'tan yana yapmış olsun. İnşallah hak için çalışan, halkına hizmeti hak için yapan ve hak için yaşayan insanlardan olmayı, bu şekildeki şuuru Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin.
Amin.
Ve bu şekilde gayret edenleri de Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Vesselam.